Çünkü her şey bedende, duygular bedende. Çünkü iç dünyayla dış dünya da birbirinden ayrı değil.
Peki.
Sevilmek için bu kadar fazla vermen gerekmiyor. Kendimi fazla bir meşguliyete girişip iyi de kendimi unuttum. Bu ikisinin arkasından Esra nasıl biriydi diye bir arayış başladı.
Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor.
Merhabalar, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu sevgili Esra Pulak. 1971'de Ankara'da doğan Esra, Bilkent Üniversitesi Büro Yönetiminden mezun olduktan sonra Çankaya Köşkü'nde Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde protokol müdürlüğünde çalıştı. 8 yıl çalıştıktan sonra İstanbul'da girdiği bir yoga dersiyle hayatı değişti. İşi bırakıp bir yıl hiçbir şey yapmadıktan sonra 2002 yılında Ankara'da yoga stüdyosu kuran Esra yoga eğitmenliği yaptı. 34 yaşında evlendi ve bir kız çocuğu oldu. 40 yaşında babasının vefat etmesiyle hayatının kırılma noktalarından birini yaşayan Esra daha sonra boşandı ve aynı dönemde Kundalini yoga ile tanıştı. Aile dizimi, travmalar üzerine eğitimler alan Esra ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın Didem?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Davetimi kabul edip geldiğin için gerçekten teşekkürler.
Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
Senin hikayeni çok merak ediyordum. Uzun zamandır da takip ediyorum. Kısmet bu zamanaymış. Tam da yılbaşı öncesinde. Yılbaşı özel programı gibi olacak bu.
Ya çok güzel olmadı mı? Teşekkür.
Kesinlikle aynen hani bu kadar denk düşer. Öncelikle Kundalini yoga'dan başlamak istiyorum. Kundalini yoga diğer yoga tarzlarından farklı bir yoga. Nasıl bir yoga? Farkı ne? Ve şifası nasıl? Biraz bahseder misin?
Aslında sanıyorum Kundalini yogayı farklı kılan şey biraz daha bütünsel yaklaşıyor olması. Üçleme dediğimiz beden, zihin ve kalp bütünlüğüyle çok sistematik ve çok derin bir biçimde çalışıyor olması. Uzun yıllar diğer yoga tarzlarını da pratik ettim, çok anlattım. Başlangıç yıllarımda hep hatha yoga üzerinde eğitimlerimi verdim ama Kundalini yogaya başladıktan sonra şunu gördüm. İşin içine hem bedeni katıyoruz, hem sesi katıyoruz, hem nefesi katıyoruz, hareketi katıyoruz. Bütün bunları her bir uygulamada ele aldığımız zaman pratiği uygulayan öğrencide, kişilerde büyük değişimler gözlemliyoruz. Sanırım farkı bu bütünselliğinde.
Bildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzelt, bazı hareketler sürekli olarak bir sayı tekrarları var ve belli sayılarda tekrar ediliyor. Ya da bir pozun içerisinde bir süre işte süreler var. 1 dakika, 3 dakika, 7 dakika gibi o sürelerde kalıyorsun. Mesela işte şu harekette kalıyorsun uzun süre ve gerçekten hiç kolay değil bunları yapmak. Bir yandan da böyle bir bedeni kendi zihnine karşı bir kışkırtma, bir o zihnin duvarlarını yıkmaya yönelik bir şeyler var gibi sanki. Oraları biraz anlatır mısın?
Tabii çok güzel dedin aslında. Şimdi beden ve zihne bir bütün olarak bakıyoruz. Kundalini yogayı uygularken beden, zihin hep böyle ikisini sanki böyle yapışık bir tek bir kelimeymiş gibi aktarmaya çalışıyorum aslında. Çünkü her şey bedende. Duygular bedende, düşünceler zihinde. İkisini birleştirdiğimiz zaman hani bedeni işin içine katmak demek zihni, daha doğrusu ego benliğinin beden üzerindeki hakimiyetini sona erdirmek. Çünkü hani sadece ego hakimiyetiyle giden bir zihnimiz olduğumuzda canımız ne istese onu yapıyoruz. Fakat bedeni kullanarak işte o dediğimiz belli açılar, belli sürelerle, belli tekrarlarla bedeni belli pozisyonlarda, sıralı hareketlerde tuttuğumuzda zihne şunu diyebiliyoruz. Sen dur, şimdi biraz ben burada görev yapacağım. Ben bunu halledebilirim. Zihne böyle tekrar tekrar bu mesaj gidiyor. Ben bunu halledebilirim. Ben burada kalabilirim. Bunun üstesinden gelebilirim. Bütün bu mesajlar aslında hani klasik yogada da var ya mat üstünde, mat dışında. Mat üstünde pratiği yaparken kendi kendime içinden beden zihin diyaloğunda geçen bu tekrarlar zihne şu mesajı da veriyor. Aa evet, bu burada hallediyorsa dış dünyada da halledecek. Çünkü iç dünya ile dış dünya da birbirinden ayrı değil.
Peki orada mesela kriyalar var. Bunlar belli bir tekrarda farklı etkileri var. O kriyaların farklı farklı amaçları var. Biraz onlardan da bahseder misin? Hani ne için kullanılıyor? Kimisi bolluk, bereket, kimisi işte kilit açma, çakralarla ilgili bir blokaj varsa onlara yönelik kriyalar oluyor.
Çok doğru. Aslında kriyanın kelime anlamı belli bir amaca yönelik olarak uygulanan tekrarlı hareketler. Biz kriyalarda Kundalini yoga sisteminde iç organlarla çalışıyoruz. Salgı bezleriyle çalışıyoruz ve sinir sistemiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla kriyalar aslında bu üç alanı da otonom sinir sistemi yapısını düzenlemek üzere programlanmış bir sürü yoga setlerinden oluşuyor. Aynen senin dediğin gibi eril ve dişil enerjiyi dengelemek üzere bir set örneğin. Böbrekleri düzenlemek üzere bir set, böbrek enerjisiyle çalışmak için dolayısıyla su elementiyle diyebiliriz. Çakraları dengelemek üzere bir set, sinir sistemini güçlendirmek üzere bir set gibi böyle yüzlerce, belki daha da fazla, onlarca, binlerce bilmiyorum. Hani hala öğreniyoruz ve araştırıyoruz. O kadar çok set var ki. Burada amaç sinir sistemini düzenlemek. Bu vesileyle tekrarlar ve sürelerin faydası salgı bezlerini uyarmak. Çünkü tıpkı yin yogada da olduğu gibi hani orada da belli bir harekete giriyoruz ve belli bir süre kalıyoruz ya, en az 3 dakika çalıştıktan sonra salgı bezleri uyarılıyor ve hormonlar belli bir denge seviyesine ulaşıyor. O yüzden çoklu tekrar ve belli bir süre hareket dinamiği içinde ya da meditasyon pratiği içinde kalmak istiyoruz.
Şeyi merak ediyorum. Dün de biz aşk buluşması yaptık Anadolu Şifacı Kadınlar, işte konuk ettiğim kadınlar çalışma yaptırıyorlar. Orada da Kundalini yoga pratiği yapıldı. Yaptıran sevgili Büşra şunu söyledi. Bir pozda 30 dakika kaldığımı biliyorum ve zihin bunu aslında öğrendiğinde yapabiliyor dedi. Biz ne kadar bir dakika bile zor geldiğini düşünsek aslında onu 30 dakika yapabilecek kapasiteyi de sahip bu arada.
Vallahi pratiklerde 2,5 saat kaldığımı biliyorum. Kundalini yogaya ilk başladığım sene bir pratikle çalışıyordum kendi kendime. Her sabah gün doğmadan, bu şafak vakitleri gün doğumu programlarını başlatmadan önce 90 gün kadar bir süre her sabah gün doğmadan önce 4 gibi kalkıp sabah 6.30'a kadar 2,5 saat kesintisiz ve hiç kıpırdamadan oturarak 90 gün boyunca aynı mantrayı söyledim. Biz bütün inzivalarda bu arada 2,5 saatlik çalışmaları muhakkak koyuyoruz.
Ne oluyor
Muhakkak.
orada? Yani herhalde ağlayanlar, bağıranlar, çağıranlar oluyordur diye tahmin ediyorum.
Aslına bakarsa deneyimlerim bana şunu gösterdi. Zihnin mücadelesi, yani bedenle olan o, hani yaparsın yapamazsın. Çünkü komutu hep zihin gönderiyor. Bedenin de gönderdiği oluyor. Hani burada rahat değilim, burası benim için fazla, bunu yapamayacağım. Bir yandan zihin hep bu diyalog gidiyor ikisi arasında. Fakat bırakırsan, diyalog devam ederken, diyaloğa çok ciddiye almazsan, evet tamam seni duyuyorum ama ben burada kalmayı seçiyorum dediğinde yaklaşık 11 dakika sonra bütün bu mücadele bitiyor. Ondan sonrasında bir saat kalmakla hani 2,5 saat kalmak arasında çok büyük bir fark yok aslında bakarsan. Bütün mevzu ilk yarım saatte. Orayı aşarsam zaten ondan sonra çıkmak istemiyorsun. Çünkü seni öyle bir aleme götürüyor ki içsel dünyanda. Zaten şey diyorsun, yani şu anda gerçekten dışarıda olan hiçbir şeye gözümü açmayacağım ve bedeni de kıpırdatmayacağım. Çünkü buradan çıkmak istemiyorum.
Gerçekten hani bir yandan da zihnin ehlileştirilmesine de aslında çok güzel bir örnek bence. Çok güzel bir pratik. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi Kundalini enerjisiyle çalışıyor. Çok gerçekten de aslında kuvvetli çalışmalar hepsi. Bunlar böyle tek başına bilmeden, atıyorum YouTube videosundan ben tek başıma şunu da seçtim, bu pratiği yapayım denilecek bir çalışma mı sence?
Ben tavsiye etmezdim. Çünkü gerçekten sistematik olarak çalışmak ve başlangıçta bu işte hani deneyimden geçmiş, uzun süre bu pratikleri tecrübe etmiş, yolun ilerisinde ne olduğunu bilen, bütün bu deneyimlerden geçmiş bir öğretmenle çalışmak ya da bir rehberle çalışmak çok önemli. Çünkü genelde spiritüel ya da ruhsal çalışmalarda alışılan şey, ilk hedef diyeyim hep böyle kalp çakramı açayım ya da işte üçüncü gözümü açayım. Hep böyle bir tepeden bedene, içsel hani enerjilerimize giriş hep bir tepeden oluyor. Oysa ki en önce bizim alt üçgen dediğimiz alt üç çakrayla çok iyi bir çalışma ve dengelenme sürecinden geçmemiz gerekiyor.
Sana nasıl peki etkisi oldu? Yani sen Kundalini yoga ile tanıştıktan sonra ve pratik etmeye başladıktan sonra ne gibi dönüşümler oldu sende?
En başta şunu söyleyebilirim. Gerçekten Kundalini yoga pratikleri vesilesiyle kendimle daha sağlıklı ilişki kurmaya başladım. Ve bu sayede dış dünyayla olan ilişkim de daha bir dengeye oturdu. Benim için Kundalini yogadan önce dış dünya kalabalık, kaotik ve korkulacak bir yerdi açıkçası. Kundalini yogadan sonra o iç dünyamda kendi gölge duygularımla da tanıştıktan sonra içeri ve dışarıyı birlediğime başladığımı hissettikten sonra dış dünyada daha rahat hareket eder oldum.
Neydi gölgelerin? Nelerle karşılaştın?
Gölgeler bir sürü kendinle ilgili hani şöyle diyor Bilge Karasu diyor sanıyorum bunu. Biz diyor hayatımız boyunca bir olduğumuzu sandığımız bir kişi, bir gerçekten olduğumuz kişi, bir de olmayı hayal ettiğimiz kişi arasında gidip geliyoruz. Bu üç kişi arasında gidip geliyoruz. Utangaç bir yapım var diyelim zannediyordum ben. Aslında orada kaygılı olduğumu keşfettim. Böyle kendimle ilgili bilmediğim, tanımadığım huylar bir yana, bildiğim, tanıdığım huyların ve karanlık olanların yönetimini, onları hani onların içinde kalabilmemi sağladı pratikler.
Peki ilk mesela bununla karşılaşınca kabul etmesi çok kolay olmuyor. Yani insan, ben kendi açımdan söyleyeyim, ben bu pratiklere başladığımda, bu yolculuğa başladığımda dünyaya şöyle haykırmak istiyordum. Ben sandığınız kadar iyi bir insan değilim.
Çok güzel.
Çok canım acıdı bu yüzden. Yani sanki ikiyüzlüymüşüm gibi hissettim. Yalan söylüyormuşum gibi hissettim ve bana ne kadar iyisin falan, hayır değilim yani. Benim içimdekini ben biliyorum, gördüm onu. Ya o kadar da iyi değil. Ve sanki bu arada da belki böyle hissedenler vardır. Yani dünyada bir tek ben kalmışım, çözememişim ve herkes çözmüş mevzuyu. Bir tek ben hani kendi kötülüğümle yanıyorum, tutuşuyorum gibi de bir taraftan öyle bir yalnızlık da hissetmiştim açıkçası. Oralarda senin nasıl geçti o yüzleşmeler?
Ve yüzleşmeler çok sert geçti. Hatta öğrencilerime hep yeni başlayanlara hep de şunu söylüyorum. Pratikler esasında işte o kollar havadayken gözyaşı döküyorlar. Çeşitli çeşitli hallere giriyorlar ve ben şey diyorum. Ben o kadar uzun süre gözyaşı döktüm ki ne olur buralara sabredin. Orası hani bir arınma safhası. Ben de şöyle oldu. Hiç de zannettiğin kadar değersiz, yetersiz ve güçsüz değilmişsin Esra. Ben de bununla. Burası bana örneğin çok hüzün verdi başlangıçta. Benim gözyaşları da hep buralara aktı. Zannettiğin gibi yetersiz değil misin? Veyahut ben de en çarpıcı şu oldu bir yandan. Sevilmek için bu kadar fazla vermen gerekmiyor. Bu kadar aşırı çabalaman gerekmiyor. Bırak kendin ol. Beni buralarla yüzleştirdi. Ne kadar uyumlu bir insansın Esra. Bırak artık kendin ol. Buralarla muazzam yüzleşmeler yaşadım.
Şimdi mesela ben gerçekten kendimi yaşayabiliyorum diyor musun?
Kesinlikle. Fakat ne kadar zamandır biliyor musun? 53 yaşına basacağım ben Şubat'ta. 50'den itibaren bunu net söyleyebilirim. Ondan öncesine kadar hep bunun için 40'tan sonra çok yoğun bir çalışma var. 50 yaşına bastıktan sonra evet tamam kendin olmaya doğru gidiyoruz da geçtim. Bu yıl tamam Esra, hani oldum asla demem, asla diyemem. Ama tamam Esra, evet oraya sadakatle oraya doğru ilerliyorsun diyebilirim.
Birazcık hikayeyi başa saracağım izin olursa. Cumhurbaşkanlığında protokol müdürlüğü gibi çok resmi ve inanılmaz protokolün olduğu bir yerde çalışmışsın. Hiç kolay bir şey değil bu arada. Ben de ucundan azıcık bildiğim için ve 8 sene kadar da hani aslında uzun bir sene. Sonra bir anda ne oldu da ayrılmaya karar verdin ve bir senede hiçbir şey yapmamışsın mesela oralarda. Bunu kendini nasıl finanse ettin? Nasıl böyle bir karar vermeye cesaret ettin? Onlardan bahseder misin?
Aslına bakarsan ben çok genç yaşta orada işe girdim. 22 yaşındaydım işe başladığımda. Bıraktığımda da henüz 30 yaşındaydım. Oradaki hayatım çok güzeldi, zordu ama hayatımın hani çok çok güzel ve kıymetli yılları orada geçti. Aslına bakarsan bırakma sebebim direkt olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in görevinin bitmesiyle. Zaten bir yandan da şu var, orada çalışırken yaptığım işi çok seviyordum ama bir yandan da arkadaşlarım da hep söylüyorlardı, bunu dinlerlerse evet diyeceklerdir. Bizce sen bambaşka bir şey yapacaksın, bizce sen bambaşka bir şey yapacaksın. Çünkü hep ben böyle bir düzenin içinde garip duran bir halim vardı. O yüzden o şeyin ne olduğunu bilmememe rağmen devlet memuriyetine emekli olmayacağımı çok iyi biliyordum. Ve dediğim gibi 9. Cumhurbaşkanı'nın görevi bittikten sonra bir sene kadar orada kalabildim. Sonrasında bir gün arabaya bindim ve şey dedim. İç sesim beni sağa götürürse işe döneceğim, sola götürürse eve döneceğim. Ve hop sola döndüm, eve gittim. Tabii o dönemde ailemle yaşıyordum ben. O yüzden de finans açısından ailemin desteğini aldım. Bir sene çalışmadım ailem tarafından, onlarla da yaşadığım için öyle desteklendim.
Kıyamet koparmadılar mı? Kızım ne yapıyorsun, gül gibi işim var. Tamam hani bir değişiklik olmuş ama yine de hani devam edebilirdin farklı şekillerde.
Çankaya Köşkü'ne beni götüren babamdı. Çünkü Süleyman Demirel'le babam dostlardı, arkadaşlardı. O yüzden ondan sonrasında da kararıma saygı duydu açıkçası. Bu tarz seçimlere hiç karışılmadı bizim evde. Ne okumak istediğimiz seçimleri, ne yapmak istiyoruz, girmek istiyoruz, çıkmak istiyoruz, bırakmak istiyoruz. Buralara bizim evde hiç karışılmadı. O yüzden kimse bir şey demedi açıkçası. Ya annemi sorsak annem devlet memuriyeti ne güzel hala diyebilir.
O bir seneyi nasıl geçirdin peki? Yani çünkü bir şey yapmadan durmak da kolay bir şey değil bu arada yani. Sen mesela ne yapmak istediğini biliyor muydun?
Hiç bilmiyordum. Ben 30 yaşına kadar hiç spor yapmadım bu arada. Bir spor kulübü vardı. Her gün orada gidiyordum. İşte çeşitli koşu bandı, şu bu. Spor yapıyordum. Gündüz biraz kendimi öyle oyalayıp akşam eve dönüyordum. Ama ben zaten çok içe dönük yapısı olan biriyim. Yani beni eve koyduğunda kitap ver, defter, kalem ver, günlerce sıkılmadan evde kalabilirim. O yüzden benim için bir yıl evde kalmak hiç zor olmadı. Şey olarak zor oldu. Büyük bir yerden his olarak zor oldu. Egom açısından zor oldu. Zaten başka bir işe girememe sebebim de bu. Hani öyle büyük bir yerden sonra başka ne işte çalışacağımı tasavvur edemedim açıkçası. Ama sıkılmadım yani. Mutluydum.
Nasıl değerlendirdin? Hani spora başladın, sonra İstanbul'da bir yoga dersine giriyorsun.
Evet, benim annem İstanbullu. O yüzden sık sık İstanbul'a da seyahate gidiyorduk. Teyzelerim, işte kuzenlerim, anneannem hepsi İstanbul'da yaşıyorlar. Biz de sık sık İstanbul'a gidiyoruz. Nişantaşı'nda teyzem yaşıyordu. Nişantaşı'nda o zamanki yoga şala açılmıştı ilk. Zeynep Aksoy'un açtığı. Ben de orada Andrew, Zeynep'in ortağının dersine girmiştim ve bir çıktım dedim ki bu ne? Bu nasıl bir uygulama? O şu an hala daha anlatmalara doyamadığım beden, işte zihin ve kalp bütünlüğünü o güne kadar hiç o derece yakaladığımı hatırlamıyorum. O ilk uyanış bence orası. Ve şey dedim zaten oradan çıkınca, bu neyin nesiyse hayatım boyunca bundan sonra bunu yapacağım. Ve zaten işte yoga dersi, Ankara'ya döndüm, yoga dersi almaya başladım ve hiç daha henüz 2-3 tane pratik yapıyorken yoga stüdyosu açmaya da o gün karar vermiştim ben zaten. O da çok komik hikaye.
Nasıl oldu?
İşte dedim ki ben de bunun aynısını Ankara'da yapacağım. Eve geldim, işte aileme söyledim ben yoga stüdyosu açacağım. Babam dedi ki nedir ki yoga, ne Esra, ne yapacaksın falan. Dedim baba bak, hayatının son finansesini gerçekleştir. Bu iş çok süper olacak. Ondan sonra bir gece dedi düşüneyim, yarın sana haber vereyim. Oldu tamam dedim, ben gece yattım ama biliyorum olacak hani. Hakikaten sabah uyandığımda tamam peki hadi yap dedi. Öyle 2002'nin başında da yoga stüdyosunu açtım. Başlangıçta tabii çok tatlı Pınar adında, Pınar Tezcan yoga öğretmeni, çok tatlı arkadaşım. O da Fethiye'de yaşıyor. O yoga derslerini verdi. Ben öğrencilik yaptım. Sonra o kadar çok sevdim ki eğitimlerim başladı. Sonrasında ben de öğretmen oldum. Çok kısa sürelerde.
Evet, ve sonrasında da evleniyorsun bu arada. Evlilik hayatını nasıl değiştirdi? Kız çocuğun oldu. Oralarda ne gibi dönüşümler, ne gibi haller yaşadın?
Evlilik hayatımda sonradanki yıllarımda fark ettiğim şey şöyle bir yapım oldu. Uyumlanma kabiliyetim var. Neyin içine giriyorsam ona uyumlanıyorum. Bunu evlilik hayatına adapte edince sonrasında kendimi unuttuğumu fark ettim. Mesela anne olmak. Anne olmaya öyle bir uyumlandım ki ilk 2 sene sanki hayatımda başka hiçbir şey yok. Her şeyi durdurdum. Eş olmak. Her şeyi durdur. Böyle ne yapıyorsam sadece ona uyumlan. Sonuçta tabii ki ben aşık olarak evlendim. Uzun bir çıkma dönemi sonrasında. Ama kızım doğduktan sonra dediğim gibi bu sefer de anne olmaya fazla uyumlanmayla kendimden, daha doğrusu ilişki içinde arkadaşlık etmek gerçekten uzaklaştım. O dönem hiç yoga dersleri vermeyi de durdurdum. Hatta ki hayatta en sevdiğim şey olmasına rağmen. Böyle bir hayat etkisi oldu bana evlilik hayatının ve daha çok bu sefer de daha çok çalışmaya, daha çok ders vermeye, daha çok o stüdyodan bu stüdyoya hem kendi stüdyomda ders veriyorum hem Ankara'daki spor kulüplerinde ders veriyorum. Kızım böyle 2 yaşına geldikten sonra diyeyim kendimi fazla bir meşguliyete girişip iyice kendimi unuttum. İyice.
Şu anki bakış açısına baktığında çünkü şu anki partnerinle de yaşadığın ilişkiyi çok açık bir şekilde Instagram'dan paylaşıyorsun. O anlamda da bence çoğu insana ilham oluyor. İlişkiler üzerinde de bir çalışman var yani.
Çok.
Şu anki çalışmaların içerisindeki Esra olsaydı o anki ilişkisini farklı yaşayabilir miydi sence?
Kesin yaşardı. Son 3 senedir özellikle sıkça anlattığım duygular hadisesine baktığımda duyguların içinde kalabilme becerisi ve iletişim kurabilme becerisini o zamanlar edinmiş olsaydım farklı olabilirdi. Bir yandan da şunu da düşünüyorum, bu sık düşündüğüm bir şey zaman zaman. Bir yandan da oralar olmasaydı buralara da girmemiş olurdum. Böylece tavuk mu yumurta, yumurta tava dayanıyor.
Evet, oralara girmiyoruz hiç.
Aynen öyle.
Hangisi hangisiyse olan hayırlıdır deyip.
Aynen, kesinlikle ama öyle. Çünkü benim dediğim gibi kaybettiğim Esra'yı arama yolculuğum boşandıktan sonra başladı.
Babanın vefatı da tabii evet. Üzerine değil mi?
Evet, ikisi zaten peş peşe. Önce babamın kaybı benim için çok ağır ve böyle gerçekten büyük bir koruma kalkanının kalkması hayatımdan. Hani sanki böyle çok büyük bir dağı aldılar bir anda sırtımdan çektiler. Muazzam bir içsel düşüş. Gerçekten muazzam. Annem de kardeşim de biz üçümüz varız. Üçümüz de çok üzüldük, çok çok zorlandık. Ondan sonra akabine zaten kendimi dediğim gibi o içsel düşüşü ve iletişim kurma becerim de olmadığı için, duygularımı aktarma becerim de, içinde kalma becerim o zamanlar olmadığı için evlilik hayatının içinde de kalamadım açıkçası. Sorunlar da vardı elbette. Onları da düzenleyemedim. O yüzden orası öyle bir yer. Bu ikisinin arkasından Esra nasıl biriydi diye bir arayış başladı.
Sonrasında Kundalini Yoga girdi. Hayatın oradaki dönüşümle beraber travmalarla çalışmaya başladın. Travmaların etkisi bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Orada neler öğrendin? Aile dizimi de aynı şekilde ve şu anda bildiğim kadarıyla bunların hepsini harmanlayıp da insanlara sunuyorsun buradaki bilgileri. Nasıl etkiliyor bizi? Hem ailemiz, hem köklerimiz, hem o travmalar nasıl etkiliyor? Sen kendinde neleri fark ettin böylece?
Travmaları tanımam aslında aile dizimi eğitimleri almamın sonrasına dayanıyor. Günün birinde yani bende şöyle bir şey vardı. Çocukken, gençken, bayağı bir uzun yaşa kadar açıkçası. Böyle bazı yerlere girdiğim zaman sanki ben o yerde yani yerde orada her şey yaşanıyor. Bedenim orada ama ben orada değilim. Bunu bir türlü anlamlandıramıyordum ve şey olarak yorumluyordum bunu. Çevrem de öyle yorumluyordu. Yani Esra bir garip ya. Bende bir gariplik var. Neden ben olduğum yerde değilmiş gibi hissediyorum. Zaman içinde travmalarla tanıştıktan sonra öğrendim ki aslında ben oradayım bedenin ama sinir sistemi bir kopma yaşıyor. Ne zaman ki ben sinir sistemiyle tanıştım, kendi sinir sistemimi anlamaya başladım. O zaman zaten travmaların şifası üzerine bir araştırma ve eğitimler süreci başladı. Compassionate Inquiry eğitimi aldım Dr. Gabor Mate'nin. Gabor travma için şey diyor, yara. Travma bir yaradır. Ve aslına bakarsan yara dediğimiz şey düşüncelerimizi, davranışlarımızı, konuşma biçimimizi, bütün bunları belirleyen şey daha önce almış olduğumuz yaralar ya da o yaralarla nasıl iletişim kurduk, onları iyileştirdik mi, onlara baktık mı, bakmadık mı? Bütün bunlar bugünkü halimizi belirliyor açıkçası. Ve bir şey daha diyor Gabor, en çok onu seviyorum. Travma sana olan şey değil, senin içinde olan şey. Yani burada diyor ki herhangi bir olay olmuş olabilir. Herkesin başına belli olaylar geliyor biliyorsun çeşit çeşitli. Tamam mesela çok sevdiğimiz birinin ani ölümü, bir boşanma, bir çok büyük bir para kaybı. Bunlar zaten hani bilinen ağır büyük travmalar. Bunun yanında büyüklü küçüklü herkes bir sürü olay yaşıyor. Burada önemli olan şey şu, olayın kendisi değil travma. Olay neticesinde olay oldu. Ben yalnız mı bırakıldım? Desteklendim mi? Bağ kurmaya devam edebildim mi? Etrafımda birileri tarafından sarıp sarmalanabildim mi? O zaman travmatize olmayabiliyor kişi. Ya da travma etkisi geliyor ama kişi çabuk iyileşiyor. Olay değil yarayı açan. Olay neticesinde benim içimde ne olduğu yarayı açan bu. Ve biz travma neticesinde içimizde olanlardan sonra öncelikle kendimizden kopuyoruz. Kendimizle ilişkimizin arasına bir duvar iniyor. Çevremizle olan ilişkimiz kopuyoruz. Araya bir duvar iniyor. Hayatta yaptıklarımızla olan ilişkimiz, hani bütün faktörlerle aramıza duvar iniyor.
Özellikle yoğun travma yaşamış insanlarda, ki bunu da kendimden biliyorum terapi süreçlerinde, ana hafızam yok.
Bağlantını kaybediyorsun çünkü. Evet.
Buraları açmak, buralarla çalışmak, peki hatırlamıyorsam nasıl mümkün?
Sen zihin olarak hafızada hatırlamıyorsan da beden hatırlıyor. Mesela travmayla çalışırken hadiseye girmemiz hiç gerekmiyor. Biz birlikte çalıştığımız özellikle bireysel seanslarda illaki olayı anlattırmıyoruz. Bedene iniyoruz ve bedende enerjiyi takip ediyoruz. Benim hayatımda gerçekten büyük kurtarıcılardan biri oldu şu soru. Şu anda bedenimde neler oluyor?
Heh, şimdi geldik benim soruma.
Evet.
Bu programı dinleyenler benim bu soruya karşı olan alerjimi çok iyi bilirler. Ya bedeninde hissetmiyorsa ne olacak? Yani şimdi bunu terapistimle uzun yıllar çalıştık. Bana diyor ki bedeninde nerede hissediyorsun? Ya diyorum ne bileyim neremde hissediyorum. Bilmiyorum diyorum, bir şey hissetmiyorum. Yani yok, gerçekten öyle bir his yok. Sonra EMDR tekniği uyguluyorduk bu arada. Sonra dedim ki ben bedenimle çalışmak istiyorum. Yani bu beni götürmüyor bir yere. Yani ben bedenimden kopuğum belli ki. Şimdi yeni bir terapistle çalışıyorum geçen seneden beri. İntegral somatik çalışıyoruz. Ama Esra, dürüst olmak gerekirse benim için hiç kolay değil.
Kolay değil asla. Çok güzel bir yere değindin. Bu şöyle işlemiyor elbette, dediğimiz gibi hani travmanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Gerçekten hani bedene inelim, beden hatırlıyor diyoruz ama gerçekten ağır travmatize olmuş kişilerin bedeniyle ilişkisi de kopuk. Mesela donma yaşamış. Yani bir olaydan sonra donma yaşamış. Sinir sistemi donmuş bir halde, ki ben de öyle bir yerden geliyorum açıkçası. Sarılındığı zaman bana arkadaşım böyle sarılıyor ve diyor ki Esra işte birbirimizden ayrılırken sarılırız. Ben böyle sarılıyor ama diyordum ki ya ben acaba sevgisiz biri miyim? Hani o sarılmanın ondaki coşkuyla geliyor, sarılıyor, tutuyor. Fakat ben donmuş, hiçbir şey hissetmiyorum. Bedeni inemediğimizde, bedeni hiç hissetmediğimiz zamanda kesinlikle somatik çalışmaların faydaları var. %100. Yolculuk uzun, yol uzun, böyle çok nazik nazik bedenle çalışmak gerekiyor. Bu noktada şeyi de öneriyorum ben. Nefesle bağlantı kurmayı. Yani bedenle bağ kurmak için nefesi kullanmayı. Hiçbir şey olmasa her gün oturup burun deliklerinden bir 15 dakika nefes alıp vererek işe başlamayı. Ve bu noktada şey de işe yarıyor. Kundalini yoga öğretisinden hani mantralar, şarkıyla kalbi uyandırmak, melodiyle kalbi uyandırmak. Hani çünkü bedeni hissetmediğinde kalbin derinliklerine ulaşmam da çok mümkün değil.
Açıkçası bir itirafta daha bulunmak istiyorum. Bu
Tabii.
Şekilde senin arkadaşın böyle hani can ciğer sarılıyorlar falan. Ben mesela o kadar coşkulu olanlara da sinir oluyordum içten içe.
Ben de
Yani
öyleyim.
Ya ben bir yandan da tabii hani kendimde ya ben niye böyle değilim, yani hani neden aynı şey, senin dediğin gibi yani sevgisiz miyim, içimden böyle bir tuhaf bir şey çıkıyordu yani, hani ve gıcık oluyordum o kadar.
Ben de öyleydim ve ben neşelilere de mesela
Ya
nasıl
aynen.
bu kadar neşeli, nasıl insan bu kadar sevgi dolu olabilir? O yüzden travmaların şifası için çalışmaya başladığında en hoşuma giden şey bende bir yanlışlık olmadığını anlamak oldu. Sende bir yanlışlık yok. Sen olduğun gibisin ve hikayelerin etkisindesin sadece. Geçmiş hikayelerin, geçmiş yaraların, onları dönüştürememenin sancısı içindesin şu anda diye öğrendim ve kendi kendime, kendimle böyle çalıştım ve oraları iyileştirerek, iyileştirerek, iyileştirerek hakikaten Artık sarılabiliyorum ben de uzun uzun.
Bir şey soracağım. Şey merak ettim açıkçası. Hani hep babanın desteğini almışsın. Hani destekleyen bir ailede büyümüşsün anladığım kadarıyla. Peki o değersizlik hissi nereden geliyordu? Yani nasıl bir, yani ilişkiniz nasıldı en azından? Seni nasıl etkiledi?
Burayı da düşündüğüm zamanlar oldu. Destekleyen bir ailede büyüdüm, evet. Bir yandan da çok fazla korunaklıydı her şey. Güvenlik alanı çok, güvenlik üzerine çok ciddi bir titizlenme vardı. Daha çok o yüzden dış dünya hani maceraya atılacak, her şey denenecek bir yer gibi değil. Bizde dış dünya biraz korkutucu bir yer gibi biraz anlatıldı, öğretildi. O yüzden sanıyorum değersizlik hissi şuradan geliyor olabilir diye düşünüyorum. Hani nereden geliyor diye bakmadım ama kendimle çalışırken keşfettiğim şey, İngilizce'de tabirde şey diyor, comfortable in your skin. Hani şu kendi bedeninin içinde rahat etmek. Dıştan bakınca ne kadar güzel, ne kadar her şey var, ne kadar hoş dedikleri bir sürü şey olmasına rağmen ben bu işte o kendi derimin içinde çok uzun yıllar hiç rahat etmedim. Sanıyorum değersizliği orada kendi kendime kodladım diye düşünüyorum. O rahatsızlık ve kaygılarla, yoksa hakikaten değersiz hissedecek hiçbir şey olmadı. Çok fazla sevgi, çok fazla ihtimam. Belki de çok fazla diyedir. Çünkü çok az gibi çok fazlanın da sakıncaları olabiliyor. Elini bir şey uzatmaktan korkuyorsun.
Şimdi burada kulaklarını çınlatmak istediğim biri var. Sevgili Emel Gökmen Hoca, doktor, nörolog kendisi. Onu da burada bu alanda konuk etmiştim. Kendisi de benim bu şifa yolculuğumda önemli insanlardan biri, sağ olsun hala destek oluyor. Onunla bir gün işte bu travmalar üzerine konuşuyoruz. Ben tabii bir hüngür şakır ağlıyorum yani işte. Bunu dedi ki hani evet tamam ailen sana bu şekilde davranmış. Sen kendini çok değersiz hissediyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Onu yapmasalardı da çok mükemmel anne baba olsalardı da sen yine travma yaşayacaktın. Ve kendinden örnek verdi. Ben dedi oğlumu hiç sıkmadım. Ne isterse onu yaptım. Okula gitmeyeceğim dedi göndermedim. Ki Türkiye sisteminde hiç kolay şeyler değil bunlar. Ve şimdi de oğlum bana diyor ki keşke beni zorlasaydın senin yüzünden.
Kesinlikle. Benim de bir terapi yolculuğum oldu. Benim terapistim de aynı şeyi söyledi. Şöyle dedi bana. Kızımla ilgili bir şey sormuştu. O da bana şöyle dedi. Sen onunla nasıl konuşacağını çok iyi bilirsin. Buna eminim Esra. Ancak sana da şunu hatırlatmak isterim demişti. Sen en mükemmel konuşmayı da, en doğru konuşmayı da yapsan o anlamak istediği şekilde anlayacak. O yüzden bırak, biraz rahat ol. Çünkü benim işte ilk yıllarım çok mükemmeliyetçi bir anne olmaktan gelen oyunlarım. Bırak dedi. Rahat ol ve biraz kendi hayatına da bak artık. Nasıl anlamak istiyorsa öyle anlayacak. Katılıyorum buraya o yüzden.
Ve yine kendi hikayemden örnek vermek istiyorum. Ben mesela hep kendimi değersiz ve tembel, işte salak bir çocuk olarak tanımlıyorum. Öyle hissettim. Ve kardeşime hep değer veriyorlar. Kardeşim zeki, işte ailenin başarılı çocuğu. Ondan sonra hani yapamadığı hiçbir şey yok. Didem de işte hani hasbelkader ittire kaktırı okuyan, yaramaz, yüz duvarı tırmanan, hiç söz dinlemeyen bir çocuk. Ben böyle büyüdüm ve bundan bir iki sene önce, daha çok yakın Esra, sohbet ediyoruz kardeşimle. Bana dedi ki, hep seni daha çok sevdiler dedi.
Ya.
Dedim ki onu nereden çıkarttın? Çünkü dedi seni özel okula gönderdiler dedi. Özel okula gitme sebebim de ilkokulda hasbelkader bir sınava girip kazanıyorum ama sonra ne Anadolu Lisesi'nin sınavını ne de diğer okul sınavlarını kazanabildiğim için mecburen devam ediyorsun yani özel okulların şeylerinde. Dedim ki o ben başarısız olduğum için beni mecburen okula göndermek zorunda kaldılar. Yani sen çok başarılı. Ben hiç öyle hissetmedim dedi. Sana daha çok değer verdiklerini düşündüm dedi. Ve düşünsene aynı ailenin, aynı anne babanın iki çocuğu olarak aynı olay içinde biz ikimiz de farklı şeyler hissedip hikayeyi farklı bir yerden görmüşüz.
Kesinlikle. Şey diyordu ona Gabor yanılmıyorsam, belki başkası söylemiş olabilir ama şöyle diyordu. Bir ailede iki çocuk varsa iki farklı anne baba var. Çünkü ikisi de aynı anne babayı kendi perspektifinden ve işte kendi anlamak istediği şekilde anladığı için şimdi annemizi bana sorsam farklı anlatırım, kız kardeşime sorsam farklı, babamızı da keza öyle. Ne kadar çocuk varsa o kadar anne baba var demişti. Bence çok doğru bir cümle. Şey de çok zor oluyor. İşte başarılı, güzel, sorumluluk sahibi, işte her şeyi doğru yapmak, bunların da sorumluluğu çok ağır oluyor.
Ya, değil mi? Kesinlikle.
Tabii böylece çünkü işte o değer hadisesini ne kadar daha iyi yaparsam o kadar değer kazanırım. O yüzden hani değersizlik bak oradan da geliyor olabilir şimdi düşündüm. Çünkü ne kadar çok yaparsam çıtayı biraz daha yükseltiyorsun. Oradasın, ah bunun daha iyisini yapabilirim. Hem yetmiyor hem daha değerli, daha çok, daha iyi. Ve götürüyor yani sürekli götürüyor ve sürekli bir meşguliyet.
Peki biraz da şimdiki ilişkimden bahsetmek istiyorum. Bunu da şuradan cesaret alıyorum. Hani paylaştığın için çoğu insan da oradan gerçekten de feyz alıyor diye düşünüyorum. İlişki yürütmek nasıl bir şey Esra?
İlişki yürütmek, ya hele ki de bilinçli ilişki yürütmek acayip zor bir şey. Çok zor.
Bir de ikiniz de hani gerçekten bu işe adamış kendini. Hani ne yapıyorsunuz? Kavga bile edilmez herhalde. Yani kavga ederken bile böyle işte bu bundan o herhalde falan gibi mi oluyor? Nasıl oluyor?
Ya şöyle, bu risk var. O yüzden şöyle bir karar aldık en başta. Dedik ki şuna dikkat edelim bu ilişkide. Biz bu ilişkide kadın ve erkek olarak varız. Hani ilişkinin içine öğretmenliği koymuyoruz. Kimse birbirine bir şey öğretmesin. Çünkü iki taraf da kendine göre bir şeyler biliyor, benzer şeyler biliyor. Herkesin kendine göre bir disiplini var. Ondan sonra fakat bunun yanında herkesin kendi yetiştirilme biçimi var, aile görgüsü, bakışı, farklılıklar var dolayısıyla. Bence ilişki farklılıklar ve benzerler arasında bir dans. Ve biz ilişkinin içine hani o öğretmenliği taşımamaya ya da birbirimizin annesi babası olmamaya çok özen gösteriyoruz.
Derin bir ilişki kurmanın anahtarı nedir sence?
Kesinlikle iletişim ve karşılıklı anlayış. Bir numaraya iletişimi koyarım. İletişim derdini yargılamadan, eleştirmeden, karşı tarafın alanına saygı duyarak ama aynı zamanda kendi varoluşunu ve haklarını da koruyarak derdini söylemek, karşı tarafın derdini dinlemek, birbirine alanlar tanımaya saygı duymak, öğretmeden empati kurma. O yüzden iletişim.
Mesela bir çatışma oldu, bir kavga, tartışma ya da yani onun içinde nasıl kalıyorsun?
Şimdi bizde şöyle işliyor. Çatışmalarda ben hemen o anda iletişime geçip duygularımı anlatıp halletmek, çabucak halletmek isteyen tarafım genelde. Diğer yandan Erik çatışmalarda biraz kendi alanında kalıp sakinleyip ondan sonra dönüp konuşma taraftarı. Dolayısıyla biz zorluğu burada çektik açıkçası. Çünkü ben hemen halletmek istiyorum. Onun zamana ihtiyacı var. Ve bundan dolayı farklılıklar ve benzerlikler üzerine birbirimizle çalışmaya başladık. Benim neye ihtiyacım var? Onun neye ihtiyacı var? Onun üzerine konuştuktan sonra şimdi ben biraz durmayı öğrendim. Kriz anında diyeyim. O da biraz bana doğru yaklaşmayı öğrendi. İkisinin ortasını bulmaya çalışıyoruz artık. Ama ilk zamanlar ben diyordum ki hayır şimdi. O diyordu ki hayır sonra. Böyle böyle alışıyoruz, öğreniyoruz. İletişim kurarak öğreniyoruz.
Benim için açıkçası tartışma çok beni tetikleyen bir şey. Çünkü annem ve babam çok tartışırlardı, çok kavga ederlerdi. Ben de mesela şöyle bir inanç var bununla ilgili. Tartışıyorsan ilişki bitiyor. Yani bir daha oradan tekrar nasıl düzeliyor insanlar, nasıl tekrar eskisi gibi yakınlaşıyorlar falan. Oralar mesela gerçekten 45 yaşındayım. Hala daha anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla biraz buraları ben kendim için soruyorum bu soruyu bilmiyorum.
Tabii
Böyle
ki.
hissedenler var mı ama ne dersin?
Bence çok güzel bir yere değindin. Burayla ilgili tavsiyem şu olabilir. Biraz rahatsızlığı, büyük büyük hakaretlere varan ya da seslerin çok yükseldiği yerleri demiyorum asla ama biraz rahatsızlığı tölere edebilmeyi öğrenmemiz lazım. Tartışmadan sakınan tarafsak. Ki sanıyorum tartışmadan sakınan taraf bu ilişkilerde bağ kurarken biraz da kaçıngan tarafa doğru giden taraf oluyor. Bu hani hadi halledelim, oturalım şimdi çözelim diyen de kaygılı bağlanan taraf oluyor biraz. O yüzden burada bu yapıları iyi anlamak, yine iletişime geliyoruz, yapıları iyi anlamak. Didem'in şu anda neye ihtiyacı var? Tartışma halindeyken strese giriyor. Orada zorlanıyor. O halde tartışmanın sesini biraz alçaltabilir miyiz? Onun için buraya bakabiliriz ilişkide. Ve orada biraz ses alçalıyor. Böylece değil mi de biraz orada kalabilmeyi öğreniyor. Biraz sen geliyorsun, biraz diğer taraf geliyor. Diğer taraf da yüksek yüksek tartışmalara alışık olup, buna alışık olduğu için bunda güvende hissediyor olabilir. Biliyorsun bazı ilişkiler var ki
Evet.
her şey çok güllük gülistanlık, sorunsuz, ne bileyim sükunetle gittiğinde panikleyebiliyor bir taraf. Çünkü kaosa alışık.
Onu
O
nasıl çözeceğiz mesela? O da işte Bağlanma diye bir kitap var bu arada, okumayanlar için çok tavsiye ederim.
kesinlikle.
İki kitap daha önereceğim izninizle. Bir erkek beyni, bir de kadın beyni. Gerçekten de kadınları ve erkekleri çok çok iyi anlatan, yıllar süren bir klinikte yapılan araştırmalar sonucu hazırlanmış bir kitap. Orada da mesela erkeklerin ve kadınların yaklaşımı, iletişim dilleri falan da anlatıyor o anlamda. Mesela o, dolayısıyla o bağlanmada dediğin gibi ona alışıksa, onu güven, yani o çatışmayı eğer güvenli görüyorsa da hep o ilişkilere çekiliyor ister istemez. Burayı nasıl
Aynen.
dönüştürmek mümkün güvenli bir ilişkiye?
Kesinlikle öyle oluyor. Orada öyle bir dönem geliyor ki o tarz ilişkilerde olanlar için artık yorulmuş olması lazım. Yani artık buradan yoruldum ve bu bana iyi gelmiyor görebilmesi ve hissedebilmesi. Yani zaten hissediyor, biliyor. Bu bana iyi gelmiyor. Harekete geçemiyor ama. Harekete geçebilecek kadar artık yorulmuş olması lazım. Ve bu işte sükunetle, sevgiyle, sakinlikle yaklaşan taraf bunu sürdürmeye devam ederek kaosa alışmış tarafı bu tarafa doğru çekmeye başlıyor. Alıştırıyor. Bak böyle bir seçenek de var. Başta buna inanamıyor o kaotik hani alanlara alışık kişi. Ama orada biraz diğer tarafın işte sabırla, sükunetle onu oraya almasıyla her iki taraf için de güvenli bağlar kesinlikle yeniden kurmak, inşa etmek mümkün. Ben de bir kitap önereyim bununla ilgili. Stan Tatkin'in eğer yanılmıyorsam kitabın adı Sevgiyle Bağlanma olabilir.
Ona ben bakıp kontrol edip açıklama kısmına yazarım.
Tamam. Çünkü ben bayağı faydalanmıştım o kitaptan da. Bu modelleri de anlatan bir kitap. Kaygılı Kaçıngan'ı ada dalga üzerinden anlatıyor. Bayağı faydalanmıştım.
Şimdi şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Kundalini Beyond diye bir oluşum var. Senin yarattığın nasıl bir oluşum? Önümüzdeki dönemde projelerin neler? Hani hem bireysel hem de grupça yaptığın çalışmalar neler? Biraz oralardan bahseder misin?
Aslında başta da konuştuğumuz gibi 2002 yılından beri yoga stüdyoları, maceralarım devam ediyordu ta ki pandemiye kadar. Pandemi döneminde yoga stüdyosunu kapattık ve akabinde evde çalışmalara başladım. İşte Zoom'dan dersler vermeye, programlar sunmaya. Kundalini Beyond da oradan doğdu. Çünkü artık bütün pratikler, bütün dersler tamamıyla Kundalini yogaya dönüşünce ben de dedim ki okulun adı da dönüşsün ve kundalini enerjisiyle çalıştıkça gördüğüm şey hep bir ötesi var. Yol devam ediyor ve hep bir son yok. Hep bir öteye geçiş, hep bir öteye geçiş. O yüzden de sonuna da o öteye anlamına gelen Beyond'u da eklemek istedim. Böylece adı Kundalini Beyond oldu. Burada biz eğitimler veriyoruz. Kundalini yoga hocaları yetiştiriyoruz ve eğitimleri verirken hocaların hani yaralarının şifasıyla da ilgilendiğimiz için travmalar üzerinden ilerliyor eğitim. Ama tabii ki hocalar bu eğitimi bitirince travma terapistleri olmuyorlar. Sadece bireysel olarak onların sinir sistemlerini güçlendirmeleri üzerine çalışıyoruz ama sonrasında Kundalini yoga dersi verebilecek donanıma sahip hale geliyorlar. Eğitimlerin yanında inzivalar yapıyoruz senede birkaç kez. Bunun yanında sabahları erken herkesi uyandırdığımız şafak vakitleri programı çok seviliyor o program. Bir de çarşamba akşamları buluştuğumuz şu sıra 2 yıldır herhalde duygularla çalıştığımız kalbin mevsimleri atölyeleri var. Hepsinde pratikler Kundalini yoga üzerinden ilerliyor ve travmaların şifası üzerine ne varsa sinir sistemi üzerinden onları da aktararak ilerliyor. Önümüzdeki dönemde bunları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bunlara erikli olan çiftler üzerine çalışmaları da ekleyerek ilerleyeceğiz.
Harika. Bu arada Esra'nın Instagram adresini açıklama kısmında paylaşacağım. Oradan kendisini takip ederek çalışmaları da öğrenebilirsiniz. Eğer katılmak isterseniz de iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Peki yolculuğunda sana ilham olan bir podcast, yani bir kitap söyledin ama belki bir kitap daha bu yolculukta seni böyle güzel yol almanı sadece ışık tutmuş bir kitap olabilir. Bir de film varsa eğer.
2023'ten aklıma geldi. Yoksa tabii ki çok değerli, hani podcast yapan çok değerli pek çok isim var ilham aldığım. Ama 2023'te en severek ben Tuna Kiremitçi ile Aslı Perker Biblioterapi'yi dinledim. Yani çok keyif alarak hala da dinliyorum. Onu önerebilirim. Kitap olarak yine 2023'te Dr. Nicole'in, hani holistik psikolojist olarak bilinen Nicole'in kitapları bence kendiyle bireysel olarak da çalışmak, hani evde oturarak, alıştırma yaparak çalışabilmeleri için muazzam bir kaynak bence. Kitap olarak aklıma o geldi. Ben daha çok dizi takipçisiyim aslına bakarsam ve dizileri baya böyle bir travma çözümler gibi izliyorum. Kızılcık Şerbeti'nin son zamanlarda sürekli bütün derslerimde Kızılcık Şerbeti'ni anlatıyorum. Orada tiplemeleri, modellemeleri, karakter çözümlemelerini yapıyoruz atölyeler esnasında. O aklıma geldi. Film olarak şeyi söyleyeyim, yani tüm zamanlarıma etki eden en sevdiğim film olarak söyleyeyim, Babı Aziz.
Ah,
Evet,
çok
yani
güzel.
tek geçerim diyeceğim film.
Gerçekten öyle. Yani müzikleri de şahane zaten.
Çok.
Programın sonuna doğru yeni yıl için böyle yeni yıla girerken tam da 30 Aralık'ta bir aksilik olmazsa paylaşacağım bu programı. Yeni yıla girmeden evvel böyle kısaca bir pratik yaptırsak yeni yıl niyetlerini de içine alıp mümkün müdür?
Tabii mümkün. Yaratım üzerine çalışabiliriz. O halde dik oturalım. Sandalyede oturabilir, dinleyen herkes koltukta oturabilir, yerde oturabilir. Eğer kendinizi rahat ve güvende hissediyorsanız gözlerinizi kapatabilirsiniz. Yaratım üzerine bir mantra. Derin bir nefes alıp bu mantrayı söyleyebiliriz hep birlikte. Şöyle akıyor. Hari har, hari har, hari har, hari. Her hari ve harda göbek deliğini omurgaya doğru çekin lütfen ve söylemeye başlayabiliriz. Derin bir nefes alın. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, Hari har hari. Hari har hari har hari har hari. Hari har hari har hari har hari. Hari har hari har hari har hari. Hari har hari har hari har hari. Hari har hari har hari har hari. Hari har hari har hari har hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Hari har, hari har, hari har, hari. Derin bir nefes alalım ve tutalım nefesi. Har, yaratımın kelimesi. Bırakalım nefesi. Tekrar derin bir nefes alalım, tutalım. Bu kez biraz daha uzun tutalım. Ve bırakalım nefesi. Son kez derin bir nefes alalım. Tutalım nefesi. Har, tohum, yaratmak istediğimiz niyet. Hari, onun çiçeklenmiş, filizlenmiş hali. Bırakalım nefesi. Ve gözlerimizi açıp alana dönebiliriz. Her sözcük bir tohum. Yaratmak istediğimiz şeyi dile getirdiğimizde tohumu atmış oluyoruz ve sonrasında onun için çalışmak, gayret sarf etmek ve arkasından da çiçeklendiğini, meyve verdiğini görmek hari. Hari ve hari böyle çalışıyor. Umarım yeni yılda yeni niyetler için destek olur dinleyenlere.
Çok teşekkür ediyorum. Son olarak yolda olanlara ne söylemek istersin?
Yolda olanlara hep söylediğim gibi yol çok güzel diyeceğim ve varılacak bir nokta yok. Devam ediyor yol ve yürüdükçe yönünü tayin ediyor. Yürüdükçe yeni bir yön belirleniyor, yeni bir alan açılıyor. Sezgilerimizi takip ederek kendimiz için dilediğimiz yolda, dilediğimiz şekilde sevgiyle yürümeyi diliyorum herkese.
Çok teşekkür ediyorum Esra. Gerçekten müthiş bir sohbet oldu.
Çok rahat oldu.
Çok sağ ol. Çok güzel şeyler anlattın. Kendini de bu kadar açıklıkla paylaştığın için hikayeni ayrıca minnettarım.
Ben teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok keyifli ve güzeldi. Açıklık biraz korkutucu, bir yandan eğlenceli. Benim de hoşuma giden bir şey.
Beni çok iyileştiren bir şey bu arada.
Aynen, aynen.
O yüzden çok teşekkür ederim açıklığın için.
Ben sana teşekkür ederim davetin için ve burada olduğum için. Yeni yılı da kutluyorum şimdiden o zaman.
Evet, da kutlu olsun. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin için de gerçekten güzel, keyifli, ilham dolu, feyz aldığınız bir sohbet olmuştur. Yeni yılın ilk aşk buluşması 23 Ocak'ta olacak bu arada. Bu alana daha önce konuk olmuş namı diğer Zoe, Zeynep Tam Türk, İrem Demir ve ilk kez ben alana dahil oluyorum. Ben katılacağım. Bu aşk buluşmasında olacağım. Detayları Instagram adresimden öğrenebilirsiniz. Ve YouTube kanalına abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Özellikle lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi, bu alanda görmek istediğiniz şifacı kadınları lütfen benimle paylaşın. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kocaman, güçlü çember için iyi ki varsınız. Hepinize mutlu seneler olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.